Ayrım 9.
Sayfa 89. Ağır parçada ulvi şimdiye kadar gördüğümüzden pek daha içli olabilmiş, yanıt çizgiler bulmuştur. Yineliyorum, çok sesliliği en karakteristik yurt ezgisinin ses aralıklarından özel bir armoni halinde ustalıkla çıkarmıştır. İspanya müzik tarihinin ünlü yazarı, müzikolog Rafael Mitjana'nın müzikte oryantalizm konulu yazısında Avrupalı besteciler arasında doğu müziklerinden esinlenerek değişik eserler vermek çabasıyla yüzeysel ve uydurma şeyler yazıldığını örnekler vererek anlatıyor. Aynı zamanda diplomat olan Rafael Mitjana, Rusya'da, Türkiye'de ve Fas'ta bulunduğu sıralarda doğu müzikleri konusunda geniş bir bilgi sahibi olabilecek incelemelerde bulunduğunu ve pek çok besteci arasında yaptığı araştırmada gerçek oryantalizm ile gerçekten öyle olmadığı halde öyle sayılan itibari oryantalizm doğu öykünmeciliği üzerinde duruyor. Gazi Mihal, Rafael Mitjana'nın yazısındaki öykünmelerden çıkarılması gereken derslerden sonra şu uyarılarda bulunuyor. Ülke müziğini iyice incelemeden ve anlamadan, iyi kötü her öğesini eserine gelişi güzel katı verecek Türk bestecisi, sözü edilen bazı Avrupalı bestecilerin düştüğü yanlışa düşmekten kendini kurtaramayacaktır. Örneğin zeybek ritminin bir öğesini almakla dinleyicinin kafasında bir çağrışım yaratabilirsiniz. Fakat bu kadarı yeterli midir? Eserin bütününde neyi aramalısınız? Dinleyicinin ruhunu yine bir çığlık içinde, uzayıp giden üstün körü uydurulmuş yalanlar söyleme veya karamsar, mistik bir hava içinde yüzdürmekte devam mı edeceksiniz? Türk bestecisi işte artık bu gibi temel esaslar üzerinde kafa yormadan yola çıkmakla kervana katılamayacağını anlıyor. Hele dörtlü ve senfoni gibi seçkin yazı formlarında en olgun görüşlerin hakim olması gerektiğini biliyor. Bestecilerimiz bu görüşler ışığında artık bölgeci bile olmaya başladılar. Zeybek o kadar çok ele alınmıştı ki eleştirmenler haklı olarak Anadolu'da yalnız o mu var diye sormaya başlamışlardı. Besteci söz dinliyor. Bu kez ona değil horon ritimlerini ele alıyor. Uyuşturucu doğu ezgilerini hiç mi hiç el sürmüyor. Dörtlünün çalınmasındaki güçlüğü bir kenara bırakıp kusur saymazsak eser bizce biraz kısadır. Ulvi Cemal Erkin ülkemiz müziğinin gerçeklerini kavrayıp anlatmak yolunda ilerlemektedir. Senfonilerinde de aynı varlığı göstermesini bekliyoruz. Anlaşılıyor ki Anadolu'nun yeni müziği, Ravel'in yaptığı gibi bölgesel görüşlerle ve onun ince işçiliğini ülke edinmek koşuluyla çalışarak, fakat bir Türk gibi duyarak hazırlanabilecektir. Öykünmeci emekler hiçbir işe yaramayacaktır. Bize müzik oryantalizmi değil, Türk müziğinin kendisi, onun öz ruhunun bir gelenek halinde yaşatılması gereklidir. Ulvi Cemal Erkin'den çok şey bekleyebiliriz. Ocak 1920'de Paris'te verilen bir piyano resitalinin programında 6 genç Fransız bestecisinin eserlerine yer verilmişti. Müzik eleştirmeni Henri Collet bu eserlerle ilgili olarak Komedya dergisine Rus beşleri ve Fransız altıları başlıklarını taşıyan iki yazı yazmıştı. Fransız altıları deyimi de böyle ortaya çıkmıştı. Türk Beşleri diye anılan grubun içinde yer alan bestecilerin 1930'lu yıllardan başlayarak bazen ikisinin, bazen de üçünün bir araya geldiği konserler olmuştu. Fakat beşinin ilk kez aynı konserde yer alması, Halk Evleri'nin 7. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve 19 Şubat 1939 tarihine rastlayan Modern Türk Müzik Festivali adını taşıyan konserle gerçekleşmişti. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası eşliğinde Cemal Reşit Rey'in Karagöz adlı senfonik süiti, bestecinin kendi yönetiminde, Hasan Ferit Anlar'ın orkestra süiti, bestecinin kendi yönetiminde, Ulvi Cemal Erkin'in piyano ve orkestra için konçertinosu, solistliğini bestecinin yaptığı Hasan Ferit Anlar yönetiminde, Ahmet Adnan Saygun'un Ayin Raksı, bestecinin kendi yönetiminde gerçekleştirilmiş ve beşlerin ilk kez bir araya geldikleri konser olmuştu. aynı program içinde yer alarak bir araya geldikleri bu konserden sonra çıkan yazılarda Türk Beşleri deyimi daha sık kullanılmaya başladı. Şubat 1939'da Beş Besteci başlığını taşıyan bir yazıda Yaşar Nabi büyük bir coşkuyla bu konser hakkında şöyle yazıyordu. Halk evlerimizin açılışının 7. yıl dönümü nedeniyle Ankara Halk Evi'nde düzenlenen konser bize 5 genç bestecimizin eserlerini bir arada dinlemek olanağını verdi. Genç diyoruz çünkü en yaşlısı henüz 35'ini bitirmemiş sanatçıların karşısında bulunuyorduk. Bu genç adamların yetişme ve sanat yolunda ilk adımlarını atma çağları göz önünde tutulursa yeni Türk müziği Cumhuriyet'in yaşındadır diyebiliriz. Derhal kafamızda Rusların ünlü beşleriyle bir çağrışım yapan ve önlerinde aynı parlak sanat geleceğini düşünmemize hiçbir engel bulunmayan bestecilerimizin henüz böyle parmaklarımız üzerinde sayabileceğimiz kadar sınırlı oluşu bizi üzmemelidir. 15 yıl içinde hiç yoktan bu düzeyde 5 besteci ortaya çıkarmış olan bir ulus, güzel sanatlara karşı soyundan gelen yeteneğiyle ve her yeni güzel yola hızla uymak becerisiyle haklı olarak övünebilir. Gerçekten asla unutmamalıyız ki Batı müziği alanında bugün gerek dinleyici, gerek yorumcu, gerekse besteci olarak nemiz varsa tümünü Cumhuriyet devrine borçluyuz. Ankara Halk Evi'nin salonundan kulaklarımız büyük bir ustalıkla kullanılmış Batı tekniğinin çerçevesi içinde ulusal ezgilerimizin ve ses motiflerimizin aldığı son derece güzel ve son derece hoş bir uyumla dolu olarak çıkarken sınırlı olanaklar ve elverişsiz koşullar içinde yılmadan gözlerinde tutuşan sanat meşalesini bu yüksekliğe çıkarmasını bilmiş olan genç sanatçılara minnet ve şükran duymamak olası mıydı? Ankara'mızdaki sanatseverlerin bağrına basmış olduğu bu 5 besteciye daha başka adları da ekleyebiliriz. Onlara bağladığımız umut, onurlu bir organı bulunduğumuz Batı uygarlığı konseri içinde Türk ulusunun sanat alanında çok geçmeden yüksek bir makama erişeceğine olan inancımız tamdır. Edebiyatta, mimaride, resimde, tiyatroda olduğu gibi müzik alanında da geleceğimiz mutlaka ve mutlaka çağın gerçeğine ve toptan kabul ettiğimiz uygarlığın gereklerine uygun olan bu yeni alanda çalışanlara aittir. 20 Şubat 1939 tarihli Ulus Gazetesi, Halk Evlerinin 7. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmalar ile söz konusu konser ve sergiyle ilgili haberi şöyle yansıtıyordu. Dün Cumhuriyet Halk Partisi yeni ve güzel başarılar için değişik ve kusursuz olanaklar sağlamak isteğiyle 158 halk evini daha ülke bilimine ve gençliğine armağan etti. Yurdun 367 köşesinden partiye ve gazetemize gelen haberler oralarda da bayram hazırlıklarının tamam olduğunu, kutlama programlarının düzenlendiğini ve radyosu olan evlerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekilinin açış söylemini dinlemek üzere olduklarını bildiriyordu. Ankara Halk Evi'nin salonları evvelki günkü güzel balodan sonra dün de daha saat 10 olmadan yeniden seçkin bir kalabalıkla dolmuş bulunuyordu. Radyo töreni ülkenin her tarafına vermek için gereken önlemleri çoktan almıştı. Meydanlardaki hoparlörler tüm Ankaralılara bugünün seslerini duyurmaya hazırdı. Saat 10'da Türkiye Radyosu aracılığıyla Türkiye'nin her tarafında ayakta dinlenen İstiklal Marşı'nı Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası genç ve başarılı besteci Hasan Ferit Anlar'ın yönetiminde çaldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili Doktor Refik Saydam sürekli alkışlar arasında Ankara Halk Evi sahnesindeki kürsüye geldi. Diğer sütunlarımızda tam metnini verdiğimiz olgun, etkili ve coşkulu bir söylevle Halk Evlerinin 7. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve 158 yeni halk evini açtı. Çalışkan ve yararlı halk evcilerini kutlayan, devrimlerimizin üzerine titreyişimizi ve gerekirse yeni devrimler yapmak kararlılığımızı belirten ebedi şefin sözlerini ve uygulamalarını vurgulayan bölümlerinde özellikle alkışlanan bu güzel söylev havayı bir kat daha coşturdu ve anlamlandırdı. Parti Merkezi ve Ankara Halk Evi bu yılki kutlamada halk evlerinin milli şefimiz tarafından çeşitli açış söylevlerinde belirtilmiş olan güzel sanatlar alanındaki çalışmaların ve etkilerinin güzel sanatlara verdiği büyük önemin bir kanıtı olarak bir müzik festivali düzenlenmesini uygun bulmuştu. Bu nedenle söylevden sonra programda yer alan müzik festivali başladı. 5 değerli genç Cumhuriyet çocuğu Türk sanatçısı Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Anlar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun bu büyük bayram için en çok beğendikleri ve üzerinde en çok işledikleri eserlerini birbiri ardı sıra Ankara Halk Evi'nin konuklarına ve bütün Türkiye Radyosu'nun dinleyicilerine olağanüstü bir müzik ziyafeti vermek mutluluğunu duymuşlardı. Yeni Türk kültür ve zevkinin en güzel eserleri ve kanıtları olan bu 5 büyük ve güzel beste, dinleyicilerin derin ilgileri ve her başlangıç ve bitişte sürekli alkışların sesleri içinde coşkun nidalarla karşılandı. Bize yeni ve batılı bir teknik ve ifade içinde ülkemizin seslerini ve esinlerini getiren bu eserlerle övünerek büyük salonu terk ettik. Öndeki salonda Ankara Halk Evi'ne bağlı ressam ve heykeltıraşlar 4. resim ve heykel sergisini açarak Halk Evi bayramına bir uçtan anlam ve değer katmış, içerideki müzik gösterisinden sonra dışarıda bir resim ve heykel sergisiyle yeni Türk toplumunun sanat ve zevk kültürünün belirişini ve yücelişini tamamlamayı düşünmüşlerdi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, sanatçıları içten bir beğeniyle yüreklendiren özlü bir söylevle sergiyi açtı. Biraz önce Başbakan Doktor Refik Saydam'ın söylevinde halk evimizin çalışmalarını anlatan değerli ve güzel sözlerini hep birlikte dinledik. Genç Türk bestecileri söylevin hemen arkasından bize kendi eserlerini dinleterek söylenmiş olan bu güzel ve umut verici sözlerin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladılar. Gene halk evinin sıcak havasında çalışmış ve yetişmiş arkadaşlar şimdi aynı çalışmaların başka bir aşamasını bu kez sesle değil renkle bize göstermiş bulunuyorlar. Sergi halk evinde çalışan 20 genç ressamın 100'e yakın eserlerinden oluşmuştur. Eserleri bize onların ne kadar yararlı ve verimli çalıştıklarını anlatmış oluyor. Bu sergiyi gururla, beğeniyle ve sergiye katılmış olan sanatçıları kutlayarak açıyorum. Bu sergiyi çekeceğimiz fotoğraflarla ve yazacağımız eleştirilerle ileride daha ayrıntılı anlatmak isteriz. Şunu kesin ve içtenlikle vurgulamadan geçemiyoruz ki, halk evleri Türk yeteneklerini bulup ortaya çıkartmakta ve yetiştirmekte, Türk sanat ustalarını daha verimli ve istekli kılmakta umulduğundan çok fazla öncülük yapmaktadır. Sergi bu görüşün en belli başlı ve başarılı kanıtlarından biri olmuştur. Ankara Halk Evi'nin geniş okuma odasının masaları bugün 209 Halk Evi'nin açıldıkları günden beri yayınladıkları kitap ve broşürlerin sergilenmesine ayrılmıştı. Masaları dolduran kitaplarda en büyük şehirlerdeki halk evlerinden en uzak kasabalarımızdaki halk evlerine kadar hemen hepsinin bir iki kitabı, bir iki broşürü göze çarpıyordu. Ülkeler ürünlerinden, büyüklerinden, türkülerinden tutun da eğitim, tarım, tarih bilgilerine kadar her konuda, her yönden yeni ve değerli araştırmaların ürünü olan bu eserler, bütün konukların ilgi ve hayretlerini üzerlerinde topladılar. Bütün bu kitapları bir arada görmek, halk evlerinin neler yaptıklarını ve yapabileceklerini düşünmeye en güzel bir fırsat ve örnek oldu. Eğer halk evleri yaşasaydı ve işlevini günümüze kadar sürdürebilseydi, Ulvi Cemal Erkin üzerine yazılan bir kitap kuşkusuz çok önceden yayımlanmış olacaktı. Cumhuriyet'in ilk 15 yılı içinde yoğun çalışmaların odağı olan güzel sanatların gelişmesi ve halkın günlük yaşamında bir ölçüde yer alabilmesi Atatürk'ün ve Atatürkçü kültür politikasının bir ürünüdür. Rönesans ve aydınlanma ile sıçramalar gerçekleştiren uygar dünyada Türkiye layık olduğu yere ilerlemeye başlamış, donmuş kalıplar içinde kasılıp kalan toplumumuz dinamik bir evreye yönelmişti. Atatürk, Batı uygarlığı konusunda ulusalcı, gerçekçi bir yaklaşımdan yola çıkarak batılılaşmayı bir öykünme biçiminde düşünmemiş, çağdaşlaşmayı hedef göstermişti. kendisi de zaten bir batıcı değil, batılıydı. Müzikte hedef aslında evrensel müziği halka benimsetmek değildi. Kendi müziğimizi evrensel boyutta yaratmaktı. Bu nüans yanlış anlaşılmış, yanlış uygulanmış olabilir. Bu dönemde müzikçilerin yanı sıra yazarlarımızın, şairlerimizin, ressamlarımızın da katıldığı hareketi unutmamak gerekir. Anadolu kültürünün içeriğini yansıtan renkleri araştırmak, sanatçılarımızın iştahla sarıldığı bir uygulama alanıydı. Ulusal ruhumuzda her zaman var olduğu açıkça görülen sanat inceliği, büyük eserler ortaya koyacak kuvvette canlandırmalıdır, diyordu Atatürk. Temel sorun, gecikmeyi bir an önce gidermeye yönelmek ya da giderilecek gecikmeler sorununda temelleri bir an önce atmaktı. Bu yaklaşımın somut ve ilginç örneklerinden birini Emil Ludwig adlı bir Alman gazeteciyle yaptığı röportaj sırasında ortaya koymuş, gazeteciye şu soruyu sormuştur. Batı müziği bugünkü haline gelinceye kadar kaç yüzyıl geçti? Yaklaşık 400 yıl. Bizim bu kadar beklemeye zamanımız yok. Sığınaklar, bombalar ve bir konser. Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki gelişimi açık ve özet biçimde dile getiren bir simge vardır elimizde. Cemal Reşit Rey'in bestelediği 10. Yıl Marşı. Bu eser Cumhuriyet tarihinin günümüze uzanan bütün evreleri boyunca dillerden düşmemiş, en azından bir özlem şarkısı olarak dipdire ayakta kalmıştır. 10. Yıl Marşı'nın özelliği sivil karakter taşımasıdır. 1940'lı yılların başlarında ise devlet sanat eserlerinin yaratılmasını desteklemek amacıyla yarışmalar düzenlemeye başlamıştır. Dönemin tek siyasal organı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen bu yarışmalar resmi olmasa bile yarı resmi özellikteydi. Parti 1942 yılında İlkin Roman dalında oldukça geniş yankı uyandıran bir yarışma düzenledi. Seçici kurul olarak tanınmış kültür ve edebiyat adamlarından oluşan bir kurul görevlendirilmişti. Seçici kurul, Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı romanını birinciliğe değer bularak ödül yönetmeliğine göre romancımıza 2500 liralık bir ödül verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ertesi yıl bestecilik dalında da bir yarışma açtı. Yarışma koşulları gereğince 16 bestecimizin eserleri parti genel sekreterliğine teslim edildi. 5 kişiden oluşan ve uluslararası nitelik taşıması göz önünde tutulan seçici kurulda şu üyeler bulunuyordu. Dr. Ernst Praterius, Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası Şefi, Liko Amar, Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Öğretmeni, Ali Sezin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Keman Öğretmeni, Eduard Zuckmayer, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölüm Başkanı, Orkestra Şefi ve Piyanist, Ferdi Tatser, Piyanist ve Orkestra Şefi. Oysa kurulda görevli olan Ferdi Tatser'in hastalanıp Ankara'ya gelemeyişi üzerine yerine George Markowitz, Ankara Devlet Konservatuvarı korepetitörü görevlendirilmişti. Değerlendirme sonucunda seçici kurul, eserler arasında değer farkları bulunmadığı gerekçesiyle 3000 liralık büyük ödülün Ulvi Cemal, Ahmet Adnan ve Hasan Ferit arasında pay edilmesine karar verdi. Yarışmaya Ulvi Cemal Erkin Piyano Konçertosu ve Köçekçe adlı iki eseriyle, Ahmet Adnan Saygun Yunus Emre Oratoryosu ile, Hasan Ferit Anlar Viyononsel Konçertosu ile katılmışlardı. Ulvi Cemal'e bir piyano konçertosu yazmayı özendiren, 1938 yılında ülkemize konser vermek için gelen ünlü Fransız piyanist Alfred Cortot'dan olmuştu. Ankara Devlet Konservatuvarı'na da giden Korto, Erkin ile okulu gezerken 22-23 Nisan 1938 tarihlerinde ilk seslendirmesi yapılacak olan Yerli Çalgılar Dörtlüsü'nün genel provalarında, sonra da aynı eserin seslendirildiği konserde bulunmuştu. Bu eseri ilgiyle dinleyen Korto, görüşlerini açıkladıktan sonra Erkin'e bir piyano konçertosu yazmasını önermişti. Konçerto ile ilgili ilk çalışmalar o günlerde başlamış, fakat eser 1942 yılına kadar taslak halinde kalmıştı. Erkin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı yarışma nedeniyle konçertoya yeniden eğilmiş, 8 aylık bir çalışma sonunda 1942 yılında esere son halini vermişti. Piyano konçertosuna Erkin, piyano eserlerinin ilk yorumcusu olan eşi piyanist Ferhunde Erkin'e ithaf etmişti. Yarışmadan sonra Ulvi Cemal Erkin'in iki eserinin de yer aldığı bir konser düzenlendi. 11 Mart 1943 tarihini taşıyan bu konseri Dr. Ernst Praterius yönetimindeki Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası sunuyordu. Ankara Radyo Evi'nde gerçekleştirilecek konserin programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası Üvertürü, Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosu ve yine Erkin'in Köçekçe adlı orkestra süiti yer alıyordu. Konser Erkinler için büyük bir önem taşımaktaydı. Çünkü iki eserin dünya premieri yapılacak ve piyano konçertosunu solist olarak yorumlayacak olan Ferhunde Erkin, hem kocasının hem de kendisinin başarısı için sahneye çıkacaktı. Konser sonrasında 6 Mart 1943 tarihli Vakit gazetesinde çıkan bir röportajda Ulvi Cemal Erkin, gazeteci, yazar ve şair Baki Süha Ediboğlu'nun yarışma ile ilgili sorularını yanıtlarken görüşlerini şöyle dile getiriyordu. Yarışmada 9-4'lük numarayla birinciliği alan Ulvi Cemal Erkin ile görüştüm. Bana kendi eseri ve genel olarak yarışma hakkında şunları anlattı. Yarışmaya iki eserle katıldım. Birisi piyano ve orkestra için konçerto, diğeri de orkestra için köçekçe. Yarışmayı kazanan konçertodur. Konçerto yazmak fikrini 1938 yılında ülkemize konser vermek üzere gelen Fransız piyanist Alfred Cortot vermişti. Konçerto 4 bölümlüdür. Piyano partisi oldukça güçtür diyebilirim. Eserde bizim kültür zenginliklerimizin bulunduğu kanısındayım. Doğuşu konusunda daha önce sözünü ettiğim konçerto, kanımca şimdiye kadar yazabildiğim en başarılı eserdir. Zaman içinde yıpranarak eskiyip eskimeyeceğini bilmiyorum. Fakat şu anda eserin heyecanını yaşıyorum. Partinin genel olarak çeşitli sanat dallarını korumak amacıyla düzenlediği bu tür yarışmalar pek yerinde ve güzel bir düşüncenin ürünüdür. Geçen yıl edebiyatçılara verilen ödüller bu yıl bestecilere ayrılmıştı. 16 bestecinin katıldığı bu yarışma sonucunda iki arkadaşımla ben, eserlere seçici kurul tarafından verilen notlarda az fark bulunduğu gerekçesiyle ödülü paylaşarak kazandık. Arkadaşlarınızın eserleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle birlikte ödül kazanan diğer arkadaşlarımın eserlerine gelince, Adnan Saygun'un oratoryosunun partisyonunu görmediğim gibi eseri de henüz dinlemiş değilim. Ancak bu arkadaşın değerli pek çok eserini zevkle dinledik. Ferit Anlar'ın Viyolonsel Konçertosu cidden haklı bir ilgiyle dinlenmiştir. Partimizin açtığı bu yarışmada kazanma onuru arkadaşlarımla paylaştığım için çok mutluyum. Peyami Safa, bu konserle ilgili olarak 15 Mart 1943 tarihli Tasfiri Efkar gazetesindeki Bakışlar adlı kendi köşesinde şunları yazıyordu. Ferit Anlar'ın daha önce bahsettiğimiz Viyolonsel Konçertosu'ndan sonra geçen akşam radyoda Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosu'nu ve Köçekçesini dinledik. Bu eserler geleneksel müziğimizin makamlar sisteminden dışarı çıkarak ve batı tekniğine uygun olarak orkestra için yazılmışlardır. İkisi de polifonik, yani çok sesli ve yine ikisi de makamların aracılığıyla değil, yalnız ezgilerin, ritimlerinin ve halk türkülerinden alınan yerli motiflerin aracılığıyla ulusaldır.